Ayrım 8, 9. Bölüm. Batık bir gemiye dalmak hem heyecan verici hem de korkutucudur. Bunu daha çok batıl inançlı kişiler Goliath'ın cesedinin çürümüş kemikleri arasında yüzmeye benzetirler. Dipnot, Goliath Hazreti Davut'un öldürdüğü dev gibi adam. Böyle bir işe kalkışan balık adamın kalbi korkunç derecede hızlı atmaya başlar, içini de nedenini bilmediği bir korku kaplar. Belki de neden o anda kafasında canlanan hayali görüntülerdir. Bunlar yelkenli gemilerde dümen dolabı bulunan güverteyi adımlayan ihtiyar ve uzun sakallı kaptanların ya da eski buharlı gemilerin kızgın kazanlarına ter içinde kömür atarken bir yandan da küfredip duran ateşçilerin, hatta tropikal kıyı limanında geçirilen çılgın bir geceden sonra sarhoş bir biçimde sendeleye sendeleye gemisine dönen göğsü dövmeli tayfaların hayalet görüntüleridir. Pitt de daha önce batık gemilere daldığında tüm bu garip duygulara kapılmıştı ama bu kez farklıydı. Her ne kadar su altı dünyası bir su üstü gemisi için yabancı sayılırsa da bir denizaltının kuşkusuz doğal çevresiydi. Pitt her an ana fanlardan hava kabarcıkları çıkacağını ve kocaman bronz uskur dönmeye başlayarak uzun siyah nesnenin hareket edip canlanacağını sandı. Pitt'le March denizaltı boyunca ve çıplak deniz dibinin yalnız birkaç santim üzerinden yavaşça yüzdüler. March Nikonos marka sualtı kamerası taşıyordu ve zaman zaman deklanşöre basarak film çekmeye başlamıştı bile. Kameranın elektronik flaşı üzerlerini örten karanlık suları hızlı hareket eden birer ışık demetleri biçiminde aydınlatmaktaydı. Deniz dibindeki sessizliği bozan tek şey iki adamdan çıkan hava kabarcıklarıydı. Göz alıcı renkteki balık sürüleri de bu arada oyun bahçelerinin dokunulmazlığını bozan bu iki yaratığın çevresinde sessizce yüzüp durdular. Siyah ve sarı renkli bir maymun balığı merakla iki adama yaklaştı. En az 40 papağan balığı zarif kuyruk hareketleriyle yanlarından geçip gitti. 2 metre boyunda beyaz yüzgeçli kahverengi bir köpek balığı da adamların tepesinde yüzdü ama onlara hiç aldırmadı bile. Çünkü köpek balığı için çevrede yiyecek çok boldu ama yine de nohut gibi küçük beyinli köpek balığının karnını bu kez insan etiyle doyurmak isteyebileceğini her an akıldan çıkarmamak gerekiyordu. Pitt şöyle bir silkindi ve çevresine hayran hayran bakınmayı bıraktı. Yapması gereken şeyler nedenli çoksa zamanı da o denli azdı. Pitt sağ elinde tuttuğu uzun alüminyum çubuğa sıkıca sarıldı. March bu çubuğa sihirli ejderha kusturucusu diyordu. İğne gibi sivri ucu bulunan 1 metre boyundaki alüminyum boru, Pitt'e parklarda yerlere atılan kağıtları toplamak için kullanılan, ucunda da sivri demir parçası bulunan sopayı anımsatıyordu. Oysa bu alüminyum boru gerçekte o güne dek keşfedilen en öldürücü köpek balığı silahıydı. Sualtı tüfekleri, uzaklaştırıcılar, av tüfeği mermisi atan uzun namlulu silahlar hep insanoğlunun nefret ettiği bu düşmanına karşı kullanılmışlar, farklı derecelerde başarılı olmuşlardı. Ama hiçbiri de sihirli ejderha kusturucusu gibi güvenilir ve kesin etkili olmamıştı. Pitt bu köpek balığı silahının ticari modellerini de daha önce görmüştü ama onlar deniz kuvvetlerinin geliştirdiği elindeki modelden daha küçük ve daha az etkiliydi. Kısacası bir silahtı ve öldürücü değilmiş izlenimi veren aldatıcı görünüşüne karşın bir köpek balığının içine dışına çıkarmakta hiç şaşmazdı. Ustura dişli canavarlardan biri yanına yaklaşacak olsa dalgıcın yapacağı tek şey silahın sivri ucunu canavarın zımpara gibi görünen derisine dokundurup tetiği çekmek olacaktı. Böylece hayvanın vücuduna girecek olan karbondioksit kapsülü patlayacak ve kemikleri olmayan canavar balığın tüm iç organlarını balon şişirir gibi şişirerek kocaman ağzından dışarıya fırlatacaktı. Hayvanı bu bile öldürmeyebilir. O zaman da iç organlarını şişiren bu gazın etkisiyle su yüzeyine çıkmak zorunda kalacak ve bu da onun boğularak ölmesine neden olacaktı. Çünkü köpek balıklarının öteki balıklar gibi hava keseleri ya da solungaçları yoktur ve su yüzeyinde yüzemezler. Her an hareket etmek zorundadırlar. Ancak böylelikle ağızlarından giren sudan gerekli oksijeni alırlar, sonra da suyu doğrudan doğruya dışarıya açılan solungaç biçimindeki yarıklarından çıkarırlar. Yani bir köpek balığı hareket etmezse oksijen alamaz. March kameranın deklanşörüne yine dokundu ve film çekmeyi sürdürdü. Sonra Pete eliyle yukarı doğru bir işaret yaptı. Birlikte işaret ettiği yöne yürüdüler. Önce alt güverteyi, işaret şamandırası bırakılan kapalı kapıyı, sonra da balast tanklarını ve palamar bağlanan koç boynuzlarını geçtiler. Pete March'ın maskesi ardındaki yüz ifadesine baktı. Genç adamın gözlerinde korku belirmeye başlamıştı. Geminin basınç kılıfı ardında bulunanlardan korkuyordu. March kamerayı yukarıya kaldırdı, su yüzeyini işaret etti. Filmi azalmıştı. Pete olmaz anlamında başını iki yana salladı. Sonra da belindeki ağırlık kemerine asılı dikdörtgen biçimindeki bir tahtayı eline aldı. Yağlı kalemle üzerine iki sözcük yazdı. Kaçış kapısı. Mark mesaj tahtasına dik dik baktı. Sonra da kolundaki su altı saatini işaret etti. Pete'in bunu anımsaması gerekmiyordu. Çünkü 20 dakikalık havaları kaldığının kendisi de farkındaydı. Pete elindeki tahtayı havaya kaldırdı ve March'ın kolunu sıkıca yakaladı. Hatta öyle sıkı yakaladı ki Pete'in parmakları derisini delercesine batan yüzbaşı March, Pete'in emrinin kaçınılmazlığını hemen anladı ve maskenin ardındaki gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonra da televizyon kameralarıyla izlendiklerini bildiğinden başını yukarıya, Martha Ann'in teknesinin gölgesine doğru kaldırdı. Amacı oyalanıp zaman geçirmek ve Pete'i emrinden vazgeçirmeye çalışmaktı. Oysa Pete, March'ın bu oyununa kanmadı. Parmaklarını March'ın koluna daha çok bastırdı ve elini iyice sıktı. Bu davranışı işe yaramıştı. March, Pete'in ne demek istediğini belirten bir baş işareti yaptı. Sonra da hızla dönerek Starbuck'ın baş tarafına doğru yüzmeye başladı. Aslında Pete de adamın başka türlü hareket edeceğini hiç düşünmemişti. Pete March'ın çıkardığı hava kabarcıklarının arasından yüzerek yüzbaşının ayağındaki paletlerin neredeyse tam ucundan ayrılmamaya çalıştı. İki adamın gölgesi teknenin yanından sürüne sürüne yükselip Starbuck'ın üst güvertesine ulaşması yalnız birkaç saniye sürdü. Bu arada kabaca önlerine çıkan bir yengecin gezintisi bozuldu ve hayvan çılgın gibi yan yan kaçarak denizaltının yuvarlak teknesinin altına doğru kayarak uzaklaştı ve dipteki kuma sekiz ayağını açarak kondu. Yengeç korkmuştu ama March da korku içindeydi. March, Starbuck'ın çıkış kapısına doğru bakıp ardındaki korkunç görünümü gözlerinin önünde canlandırırken, Pete onun elinde olmadan korkudan tir tir titrediğini gördü. Pete mesaj tahtasına "kapıyı aç" diye yazdı. March kapıya baktı, yine titredi. Sonra da yavaşça eğildi, diz çöküp güç alarak kapının el çarkını çevirmeye çalıştı. Ama kımıldamadı bile. Pete elindeki silahın ucunu hafifçe kapıya vurdu. Ama deniz suyu bir amplifikatör gibi madeni sesin olduğundan çok güçlü çıkmasına neden oldu. March kapının el çarkını çevirebilmek için ikinci bir denemede bulundu ve boynundaki damarları şişene dek zorladı. Ama yararı yoktu, yine hiç kımıldamamıştı. Durdu ve başını kaldırarak yer yer öfke bürüyen gözleriyle Pete'e soran bakışlar attı. Pete üçüncü bir deneme yapmasını anlatmak için üç parmağını havaya kaldırdı ve el çarkını işaret etti. Sonra da March'ın karşısına gelen Pete elindeki kusturucunun sapını çarkın kolları arasına soktu. March'ın harekete geçmesi için başını salladı. Birlikte çevirmeye çalıştılar. Sonunda çark azıcık kımıldadı. Ama ilk sıkışıklığı açmayı başardıklarından daha sonraki denemelerde çarkın karşı koyması gittikçe azaldı ve çarkı sonuna dek çevirdiler. March kapıyı açtı ve altlarında beliren hava kilidine dik dik bakmaya başladı. Hava kilidindeki basınçla dışarıdaki su basıncının eşit olması kötüydü. Pete yaptığı büyük planın yavaş yavaş güme gitmekte olduğunu gördü. Ama yine de elinde oynamadığı bir kozu daha vardı ve bunun içinde yalnızca bir dakikası kalmıştı. Pete mesaj tahtasındaki yazıyı sildi ve şunu yazdı: "Çalıştırabilir misin?" Pete sorusundan ne demek istediğini anlayan March, içinde bir ürperme duyarak evet anlamında başını salladı ve kendi mesaj tahtasını çıkarıp üzerine şunu yazdı: "Ama büyük güç olmazsa bir işe yaramaz." Pete tahtasına yalnızca "deneriz" diye yazdı. İtiraz etmenin yararsız olduğunu anlayan March bir an duraksadı. Tüm cesaretini topladı ve alttaki hava kilidi bölmesinin ürkütücü loşluğuna daldı. Pete bir süre March'ın gözlerinin dışarıdan süzülen ışıkla aydınlanan bölmeye alışmasını bekledi. March loşluğa alışıp içerideki hava valfını yakaladığında başını kaldırdı ve Pete'e işaret etti. Pete de kendini aşağıya bıraktı. Sonra da çıkış kapısını arkasından kapatıp sıkıştırdı. Kaçış bölmesi denizaltının gövdesinde inşa edilmiş tüp biçiminde bir odaydı. Bölme 6 adam alabilirdi ve denizaltı battığında mürettebatın kaçıp kurtulması için yapılmıştı. Bu iş için adamlar önce bölmeye girerler ve iç kapıyı kapatırlardı. Sonra hava valfını kullanarak bölmedeki havayı boşaltırken bölmeyi deniz suyuyla doldururlardı. İçteki hava basıncı dıştaki hava basıncına göre eşitlenir ve kalan fazla havada bölmeden boşaltılırdı. Son aşamada da adamlar yalnızca dış kapıyı açarlar ve deniz yüzeyine çıkarlardı. Pete'le March'ın yapmaya çalıştıklarıysa işte bunun tam tersiydi. Yani hava valfını açıp bölmedeki deniz suyunu dışarı atmak ve Pete'in umduğu gibi denizaltının tümüyle kuru iç bölümüne girmekti. March bölmenin karanlığında yerde otururken içinde bulunduğu duruma ancak çılgınlık diyebilirdi. Çünkü iç kapıyı açıp içeriye girmek çok daha kolaydı. Oysa denizaltı suyla kaplı olduğuna göre basınçlı havayla bölmedeki suyun boşaltılması gibi yararsız bir işe kalkışarak neden boş yere zaman harcanmalıydı? Nasılsa içeride bulacakları şey şişmiş ve çürümüş cesetlerle dolu kapkaranlık bir yer olacaktı. Kaldı ki acele etmezlerse bu arada kendileri de öleceklerdi. Sırtlarındaki ana tüpler her an tükenip içinde kısıtlı hava bulunan yedek tüplere geçebilirlerdi. March üzgün üzgün yaptıkları işin çılgınlık olduğunu bir kez daha düşündü. Olmayacak bir şeymiş gibi görünüyordu ama işte terliyordu. Sonunda March hava valfini açtı. Hava yavaşça tıslayarak bölmeye dolmaya ve içerideki suda çekilip gitmeye başladı. Bu bir düş olmalı diye düşündü March. Sanki olanlar gerçek değil gibiydi. Ne var ki vücudu içeriye dolan havanın neden olduğu basınç azalmasını hissediyordu ve hava valfını tutan havadaki elinin de su düzeyinin de üzerinde kaldığını hissetti. Sonra yüzüne okşar gibi çarpan küçük su dalgacıklarını hissetti. O anda hava borusunun ağız kısmı dişlerinin arasına kenetlenmiş olmasaydı duyduğu şaşkınlıktan ağzı açık kalırdı. Uğradığı büyük şaşkınlıktan kurtulmaya çalıştı ve bölmedeki su geçirmez elektrik şalterinin hava valfi yakınlarında olduğunu anımsadı. Hemen şalteri el yordamıyla ve büyük bir aceleyle aramaya başladı. Kısa bir süre sonra eli kauçuk şaltere dokundu ve elini yukarıya doğru iterek şalteri açınca kaçış bölmesi ışıkla doldu. March o anda gördüklerinden dondu kaldı. Önünde ayakta duran Pete yüzündeki maskeyi hava hortumunun ağzını çıkarmış ve çevresinde olanlara hiç aldırmıyormuş gibi oldukça rahat bir hareketle bölmeye yaslanmış beklemekteydi. Pete kendisine şaşkın şaşkın bakan March'a yeşil gözleriyle karşılık vererek göz kırptı ve bronz rengi yüzündeki dudakları hafif bir sırıtışla kenarlarından kıvrıldı. March ağızlığı çıkardı ve bir solukla ''Nasıl bilebildin?'' diye sordu. ''Yalnızca bilimsel bir tahmin,'' dedi Pete. ''Işıklar pompalama basıncı,'' dedi March dik dik bakarak. ''Bu durumda nükleer reaktör hala çalışıyor olmalı.'' ''Öyle görünüyor. Bir göz atalım mı?'' March'a göre Pete'in o andaki soğukkanlılığı hayret vericiydi. ''Mark neden olmasın?'' dedi. ''Sesinin normal çıkmasına çalıştı ama sözcükler ağzından boğuk kurbağa sesi gibi döküldü.'' Bölmedeki suların çekilmesi o anda tümüyle tamamlanmıştı. March gözlerini yere dikti. Starbuck'ın iç kapısına baktı. Kaçış bölmesinde normal hava olduğuna göre denizaltının içinde de solunabilir normal hava olacağını kabul ederek iki adam hava tüplerini, yüz maskelerini ve ayaklarındaki paletleri çıkardı. March bölmede kalan ve iç kapıyı örten 1-2 santimlik suya diz çökerek iç kapının el çarkını çevirmeye çalıştı. Bu el çarkı birincisi gibi onları uğraştırmadı. Kolayca döndü ve denizaltının içinden gelen hava kapının kenarında küçük hava kabarcıkları oluşturdu. March yere iyice eğildi ve içeriden gelen havayı kokladı. ''Oldukça normal, kokmuyor. Öyleyse kapıyı biraz daha aç.'' March el çarkını sonuna dek çevirdi ve içeriden gelen hava ayağının altındaki su birikintisini iyice karıştırdı. Kısa bir süre sonra bölmedeki hava basıncı denizaltının içindeki hava basıncına eşitlenince ayaklarının altındaki su açılan kapaktan aktı gitti. March üzüntü verici bir şeyi sezinledi. Bu kez vücudundaki ıslaklığa neden gerçekten de buz gibi terlemesiydi, bundan emindi. Dikkatle kapağı menteşeleri üzerinde kaldırdı ve hızla yana bıraktı. Bu korkunç yere ilk önce kendisi girecekti, başka çaresi yoktu. Kaygılanmaması gerekiyordu. Ama tam o anda Pete hızlı bir hareketle yanından geçti ve kendisini aşağıya inen merdivenlere bıraktı, sonra da gözden kayboldu. Pit kendisini iyi aydınlatılmış küçük ve boş ön torpil bölmesinde buldu. Her şey yerli yerinde ve düzenli bir biçimde duruyordu. Sanki sahipleri kısa bir süre için oyun salonuna kağıt oyunu oynamaya ya da yemekhaneye ikindi kahvaltısına atıştırmaya gitmişler gibiydi. Torpil ana bölmesinin gerisinde yükselen ve içinde torpiller bulunan torpil kovanları sıkıca kapalıydı. Torpillerin bulunduğu kovanların arka kapaklarını oluşturan pirinç kapaklar pırıl pırıl parlamaktaydı. Bundan başka havalandırma tertibatı da normal hızla çalışıyordu. Odadaki tek hareket belirtisi bölme duvarında eğilmiş bir biçimde hareket eden Pit'in gölgesiydi. Pit geri dönerek kaçış kapısına yürüdü ve yukarıya baktı. ''Burada hiç kimse yok, aşağıya gel. Kusturucuyu da getir.'' Aslında konuşmasına da gerek kalmamıştı. Çünkü March o anda merdivenleri inmeye başlamıştı bile. Elinde de fotoğraf makinesi ve kusturucu vardı. Kusturucuyu Pit'e uzattı ve bu arada da bakışlarını gizli gizli bölmede dolaştırdı. Pit bölmenin boş olduğunu söyleyerek kendisini kandırmadığını görünce March'ın duyduğu korku bir anda şaşkınlığa dönüştü. ''Herkes nerede?'' ''Gel birlikte bulalım.'' dedi Pit. March'ın uzattığı kusturucuyu aldı ve fotoğraf makinesini işaret etti. ''O da senin silahın mı?'' March sonunda azıcık gülümseyebildi. ''Elimde 8 boz daha kaldı. Komutan Boland neler bulduğumuzu görmek isteyebilir. Ama denizaltının kapağını açıp içine girdiğimize çok kızacaktır kuşkusuz.'' Hafife alınıp emri çiğnenen bir komutanın öfkesi hiçbir şeye benzemez. ''Ama tüm sorumluluğu ben üzerime alıyorum.'' dedi Pit. ''Televizyon monitörlerinde kaçış kapısından içeriye girdiğimizi görmüş olmalılar.'' dedi March huzursuzca. ''Her şeyden önce şu anda önemli olan bana deniz altında rehberlik etmen olacak.'' ''Bir deniz altında görev yapmıştım. Starbuck 5 yıl önce düşlerimizde bile canlandıramayacağımız türde bir mühendislik harikasıdır. En yakın tuvaleti bile bulabileceğimden kuşkuluyum.'' ''Saçma.'' dedi Pit kibirli kibirli. ''Eğer bir deniz altıyı görmüşsen tümünü görmüş sayılırsın.'' ''Burası nereye açılıyor?'' diye sorarak arkadaki bölme kapısını işaret etti. ''Sanırım torpil kovanlarının yanından Erat yemekhanesine uzanıyor.'' ''Pekala, gidelim öyleyse.'' Pit bölme kapısını açtı ve eşikten atlayarak hemen hemen Carlsbad mağaralarıyla aynı büyüklükteki bir bölmeye girdi. Çok büyüktü, en azından 4 güverte yüksekliğindeydi. Bir labirenti andıran istim boruları, enerji nakil sistemleri, jeneratörler, buhar kazanları ve dev gibi büyük iki türbin göze çarpıyordu. Bir enerji santralı diye düşündü Pit. Hava gazı ve elektrik şirketinin karabasan gibi birbiri ardına uzanan borulardan ve bir sürü makinalardan oluşan enerji santrallarından birini andırıyordu. Pit bölmenin büyüklüğü karşısında şaşkın şaşkın bakınırken March onu iterek yavaşça yanından geçti ve sanki tam bir hipnoz durumundaymış gibi ellerini aygıtların üzerinde dolaştırmaya başladı. ''Aman tanrım!'' diye March bir çığlık attı. ''Başarmışlar. Gerçekten de makine dairesiyle reaktörleri bir araya getirmişler ve tümünü geminin ön kısmına yerleştirmişler.'' ''Radyasyon tehlikesi nedeniyle reaktörlerin aynı bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini düşünürdüm.'' dedi Pit. ''Radyasyon kontrolünü geliştirdiler. Öyle ki bir reaktörün içinde ya da çevresinde bir yıl çalışan kişi, hastanelerin röntgen servisine bir hafta çalışan teknisyenden daha az radyasyona uğruyor.'' March aşağı yukarı 6 metre yükselen geniş bir buhar kazanı görünümündeki makinenin yanına yaklaştı. Sonra da onu dikkatle incelemeye başladı. Ve istim borularını izleye izleye ana itici türbinle birleştiği noktaya dek ilerledi. ''Sancak reaktörü kapalı.'' dedi March yavaşça. ''Ama çubuklar iskele reaktörüne sokulu. Sistemin enerji üretmesine de neden bu?'' Pit, ''Gemi daha ne kadar süre böyle kalabilir?'' diye sordu. ''6 ay, belki de 1 yıl. Bu en yeni sistem ve çok da gelişmişti. Hatta daha da uzun bir süre çalışabilir.'' ''Burasının normal olmayacak denli çok temiz olduğunu söyleyebilir misin?'' March sıkıntılı sıkıntılı arkasına bakınarak, ''Haklısın, bakım yapılmış, bu kesin.'' dedi. Pit kısaca, ''İlerlesek iyi olur.'' dedi. Başka bir kapıya ulaşan bir merdiveni tırmandılar ve kapıyı açarak eşiği geçtiler. Kendilerini bir anda Erat yemekhanesinde buldular. Güzelce döşenmiş uzun ve geniş bölmede üzerleri koyu mavi renkte muşambayla kaplı uzun yemek masaları vardı. Bir denizaltının yemekhanesinden çok Holiday Inn'in kahve salonunu andırıyordu. Servis tezgahındaki yemek ızgaraları soğuktu ve her şey düzenli, yerli yerindeydi. Ortalıkta ne tencere tava yığınları ne de tabak çanaklar vardı. Pit dikkatle bakınmasına karşın en küçük bir ekmek kırıntısı bile bulamadı. Bu arada büyük ekranlı bir renkli televizyon alıcısının ve kocaman bir stereo müzik dolabının yanından geçen Pit gülümsemekten kendini alamadı. O anda kafasında bir türlü biçimlenmeyen bir şey vardı. Aslında kafasının almadığı şey bu deli saçması ve bomboş gemide gördüğü her şeydi. Sonra ansızın yakaladı. Şaşırtıcı bulmacanın küçücük bir parçasını yakaladı. ''Hiç kağıt yok.'' dedi ulu orta. Marge Pit'e baktı. ''Ne yok?'' ''Hiçbir yerde en küçük bir kağıt parçası yok.'' diye Pit mırıldandı. ''Burası erlerin zamanlarını geçirdikleri yer değil mi? Öyleyse neden hiç oyun kağıdı, dergi ya da kitap yok? Neden hiç şeker, karabiber ya da tuz yok?'' Birdenbire sustu ve hızla servis tezgahının ardından yemekhanenin mutfak bölümüne geçti. Ne kadar yiyecek dolabı varsa açtı ama tümü de boştu. Mutfakta yalnızca yemek pişirme kapları ve tabak çanak vardı. Yüzünde acı bir gülümsemeyle kaplarda kullanmaktan oluşan küçük aşınmaları fark etti. Marge o anda düşünceli düşünceli servis tezgahının arkasından Pit'i izlemekteydi. ''Ne sonuç çıkarıyorsun?'' ''Daha önce bu bölmeyi su basmış.'' dedi Pit yavaşça. ''Olamaz.'' diyebildi Marge. ''Makine ve reaktör dairesi.'' ''Oralarını su basmamış.'' diye ayıldı Pit. ''Öyle olduğu da gün gibi ortada.'' Çünkü koskoca bir nükleer reaktörü çamaşır kurutur gibi kurutamazsın. Ama su basmış bir mutfağı yine eski duruma kolayca sokabilirsin. Açtığı yiyecek dolaplarını büyük bir dikkatle kapatarak yine bulduğu durumda bıraktı. Uzun bir koridor boyunca hızlı hızlı yürüdüler. Subay salonunu, subay kameralarını geçtiler. Komutan kamerasına gelince Pit komutan Dupre'nin kamerasında kısa bir araştırma yaptı ama hiçbir şey bulamadı. Öyle ki Dupre'nin giysileri bile yoktu. Pit bir an için kendisini içinde yatan hastanın daha yeni öldüğü ve hasta bakıcıların da hastanın odada yattığını belirtecek tüm eşyasını ortadan kaldırdığı bir hastane odasında duruyormuş gibi hissetti. Pit hızla ve hiç konuşmadan yine koridorda ilerlemeye devam etti. Sonra da doğru tahmin ettiği gibi ana kontrol odasına ulaştı. Elindeki kusturucuyu sıkıca kavradı ve bir dizi elektronik aygıtın yanından sessizce ilerledi. Gözleriyle panoları, paslanmaz çelik kaplı sayaçları, radar ekranlarını, aydınlatılmış haritaları ve saydam rota perdelerini taradı. Pit'in o anda Ulusal Uzay Merkezi'nin son derece karmaşık komuta merkezi yerine denizin altındaki bir denizaltıda olduğuna inanması çok güçtü. Starbuck kendisini uykusundan uyandıracak ve yine denizlerde bata çıka seyretmeye gönderecek bir emrin verileceği günü bekliyormuş gibi içinde insan olmadan boğuk bir sesle yavaşça çalışmasına devam ediyordu. Pit sonunda aradığı şeyi buldu. Bu telsiz odasına açılan kapıydı. Telsiz aygıtları terk edilmiş bir durumdaydı. Sanki nedense her an telsizcinin geri dönmesini bekliyormuş gibiydi. Pit oturdu ve en yakın çekmeceyi açarak telsiz kullanımını anlatan bir kitabı çıkardı. Donanmada aygıtların kullanma el kitaplarının hiçbir zaman o aygıtın uzağına konmayacağını anımsayan Pit, bu kurala bir kez daha şükretti. Sonra da vericinin üzerine eğildi ve gerekli düğmeleri çevirdi. Marge'a dönerek, ''Anten kolunu bul ve antenin olabildiğince yükselmesini sağla.'' dedi. Marge'ın güverte antenini bulup çalıştırması yalnızca 60 saniye sürdü. Pit vericinin mikrofonunu eline aldı. Pit denizaltının garip sessizliğinde görevine kendisini öyle çok kaptırmıştı ki su yüzeyine geri dönmeyi tümüyle unutmuştu. Vericinin frekansını sivil denizcilik frekansına ayarladı, böylece mesajının Pearl Harbor'daki harekat merkezinden de alınacağını biliyordu. Pit şeytanca bu davranışının birkaç kişiyi hayaletlere inandırmaya sevk edeceğini düşündü. Sonra da vericinin düğmesine dokundu. ''Alo, alo, Martha Ann, burası Starbuck. Tekrar ediyorum, Starbuck, beni duyuyor musunuz? Tamam.'' Bolland boş durmamıştı. Pit, Starbuck'ın kaçış kapısından içeriye girip ardından kapıyı kapar kapamaz, Bolland da en iyi adamlarından ikisine dalış için hazırlanmalarını emretmişti. Adamlar Pit ve Marge'ın tüpleriyle değiştirmek üzere yanlarında fazla tüp götüreceklerdi. Ve Bolland'ın hesaplarına göre Pit'le Mark'la o anda yedek tüplerini kullanıyor olacaklardı. Bolland çaresizlik içinde elini harita masasına hızla indirdi. İkisi de çok uzun süredir denizaltıda bulunuyorlardı. Kaçış bölmesine sıkışıp kalmış olmalıydılar. Pit'e de onun gibi acemi bir pilotu yanımda sürüklediğim için bana da lanet olsun diye Bolland aklından geçirdi. Bolland eline iç haberleşme aygıtının mikrofonunu aldı. ''Dalma kapısındakiler, aşağıdakileri çıkarmak için 5 dakikadan az zamanınız var. O halde kıçınızı kıpırdatın biraz.'' Bolland mikrofonu yerine koydu ve yine televizyon monitörlerine döndü. Gözleri buz gibi bakışlarla ekranlara kilitlendi. ''Ne kadar?'' Stanley 50. kez saatine baktı. Kendileri çaba göstermezlerse yalnızca 3 dakikaları kaldı. Ekranda balık adamların suya çarpıp sert bir biçimde hızla denizaltıya doğru yüzüşlerini izlerken dışarıdaki koridorda ayak sesleri duyuldu ve içeriye paldır küldür Porsun az subayı daldı. "Duyduk onları!" diye bağırdı. "Telsizde Starbuck'ı duyduk." "Sen neden söz ediyorsun böyle?" diye Bowland atıldı. "Radyoda Starbuck'tan gönderilen bir mesaj duyduk." diye Porsun az subayı bu kez daha yavaş anlaşılır konuştu. Telsizci daha Bowland üzerine eğilmeden Porsun az subayı araştırma odasını terk etmek üzere geriye dönmüştü bile diye aklından geçirdi. Sonra da başını kaldırdı ve Bowland'a baktı. "İster inanın ister inanmayın efendim ama binbaşı Pete bizi denizaltının içinden arıyor." "Beni onu da hoparlöre bağla," dedi Bowland. Sesindeki heyecanı gizleyemedi. Belki de Pete olmazı başarmıştı. "Starbuck," dedi Bowland. "Burası Martha Ann, tamam." Bowland hoparlöre baktı, sanki Pete'in içinden yürüyerek çıkmasını bekliyor gibiydi. "Martha Ann, burası Starbuck, tamam." "Sen misin Pete, tamam." "Hem de etiyle kemiğiyle." "Ne durumdasın?" "İkimiz de iyiyiz, Marge selam söylüyor." Pete sesini yükseltmek için bir an durdu. "Starbuck kupkuru. Tekrar ediyorum, Starbuck kupkuru. Yanımızda 10 kişi daha olsa onu sağ salim yuvaya götürebiliriz." "Peki ya mürettebat?" "Hiçbir iz yok, sanki gemide hiç bulunmamışlar gibi." Bowland hemen konuşmadı. Bir süre kafasında boş yere mürettebatsız ve ihmal edilmiş bir biçimde deniz dibinde yatan terk edilmiş bir hayalet gemiyi canlandırarak Pete'in sözlerindeki korkunçluğu sindirmeye çalıştı. Çevresinde olan hiçbir şeyin farkında değildi. Hatta şaşkınlık içinde sessizce dikilen koridora toplanmış Martha Ann'in mürettebatının yarısını bile fark etmemişti. Önce duyduklarına bir türlü inanamadı. Sonra yavaş yavaş acı veren dayanılmaz gerçeği kavradı. "Lütfen tekrarla." Tekne tümüyle bomboş, en azından ön torpil bölmesinden ortadaki ana kontrol odasına dek. Arka bölmeleri daha araştırmadık. Birisi iyilik edip elektrik faturalarını ödemiş olmalı. İskele reaktörü hala enerji üretiyor. Bowland'ın dizleri titredi, bir an duraksadı, boğazını temizledi ve konuşmaya başladı. "Sen ve Marge üzerinize düşeni başardınız. Hemen çıkış kapısına gelin ve Martha Ann'e geri dönün. Çıkış kapısında fazla tüplerle sizleri bekleyen adamlar bulacaksınız."
"Yüzbaşı Marge yanında mı duruyor?"
"Hayır. Arka bölümleri incelemek ve Hyperion füzelerinin hala yerlerinde olup olmadıklarını kontrol etmek için kıç tarafa gitti."
"Sanırım bu frekanstan 1000 millik bir alan içindeki her alıcıya yayın yaptığını biliyorsundur."
6 aydır batık olan bir denizaltından yayın yapıldığına kim inanır ki?
"Öncelikle Rusya'daki dostlarımız," dedi Bowland.
Elindeki mendille alnını kurulamak için bir an durdu.
"Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Marge yanına döner dönmez doğruca kaçış kapısına yönelin. Amiral ayrıntılı bilgi için arayabilir. Ve bu durumda siz oradan konuşup yine yayın yapmayacaksınız, tamam mı? Bu bir emirdir."
O anda Pete'in yüzünde beliren sırıtışı görür gibi oldu. "Pekala babacığım, içkileri hazırla. Orada tam..." Pete'in sesi konuşmasının yarısında kesildi. Hoparlörden gelen tek ses iki yayın arasında duyulan boğuk sesti. Bowland mikrofonu yine dudaklarına götürdü. Gözleri içten içe kabaran bir öfkeyle kısılmıştı.
"Sizi duyamıyorum Starbuck, lütfen tekrarlayın."
Hala hoparlörden aynı boğuk ses duyuldu.
"Haydi Pete, lanet olsun, neden yanıt vermezsin ki?"
Ama ne var ki aldığı tek yanıt sessizlikti.